Ayrım 4, sayfa 24. Yukarı baktı. Ve rampadan düz toprağa adımını attığı anda tökezledi. Neredeyse düşüyordu. Adımın başlangıcı ile bitişi arasındaki o boşlukta ölümü düşündü. Adımın sonunda yeni bir dünyada duruyordu. Açık, gri bir akşam vardı dışarıda. Sisli bir alanın ötesinde, uzakta, buğulu mavi ışıklar yanıyordu. Yüzünde ve ellerindeki burun deliklerindeki, boğazı ve ciğerlerindeki hava serin, nemli, çok kokulu, yumuşaktı. Garip değildi. Irkının geldiği dünyanın havasıydı. Evin havasıydı. Tökezlediği zaman biri koluna girmişti. Flaşlar patladı. Fotoğrafçılar sahneyi haberler için filme alıyorlardı. Ay'dan gelen ilk adam. İleri gelenler, profesörler ve güvenlik görevlilerinden oluşan bir kalabalığın ortasında uzun boylu, zayıf bir kişi, zarif, tüylü başı. Parantez, fotoğrafçıların her özelliğini yakalayabilmeleri için dimdik projektörlerin üzerinden göğe, yıldızları, ayı, diğer bütün dünyaları gizleyen geniş, sisli göğe bakmak istermiş gibi gazeteciler polis kordonunu aşmaya çalışıyorlardı. Doktor Schweck, bu tarihi anda bize bir şeyler söyler misiniz? Yeniden bir anda geri püskürtüldüler. Çevresindekiler öne gitmeye zorladılar. Bekleyen araca bindirildi. Son ana kadar boyu, uzun saçları, yüzündeki garip acı ve aşinalık ifadesi yüzünden fotoğrafı çekilmeye değerdi. Kentin kuleleri siste yükseliyordu. Bulanık ışıklı büyük merdivenler gibi. Yukarıda trenler parlak, çığlık çığlığa çizgiler halinde geçtiler. Arabalar ve troleybüsler üzerinde dev taş ve cam duvarlar sokaklarla karşı karşıya duruyordu. Taş, çelik, cam, elektrik ışığı. Hiç yüz yoktu. Burası New Essasia, Doktor Schwenk. Ama ilk başta sizi kent kalabalığından uzak tutmanın iyi olabileceğini karar verildi. Dosdoğru üniversiteye gidiyoruz. Karanlık, yumuşak döşeli arabada kendiyle birlikte 5 adam vardı. Bazı önemli yerleri gösteriyorlardı ama sesin içinde belirsiz, büyük, çabucak geçip giden yapılardan hangisinin yüksek muhakeme, hangisinin ulusal müze, hangisinin yönetim merkezi, hangisinin senato olduğunu çıkaramıyordu. Bir ırmak veya halici geçtiler. Neoesas'ın sisti dağılmış milyonlarca ışığı arkalarında karanlık suyun üstünde titredi. Yol karardı. Sis daha yoğunlaştı. Sürücü aracı yavaşlattı. Işıkları önlerindeki sisti sanki kaçıp uzaklaşan bir duvarın üstündeymiş gibi parlıyordu. Schweck biraz öne eğilerek oturdu ve dışarı baktı. Gözleri de aklı da yerinde değildi. Uzaklarda ve ciddi görünüyordu. Diğerleri sessizliğine saygı duyarak alçak sesle konuşuyorlardı. Yol boyunca bitmeden akıp giden daha yoğun karanlık neydi? Ağaçlar mı? Kentten ayrıldıklarından beri ağaçlar arasında gidiyor olabilirler miydi? İyi Hoca'daki kelime aklına geldi. Orman. Birdenbire bir çöre rastlamayacaklardı. Ağaçlar sürekli gidiyor. Bir sonraki tepede ve sonrakinde ve sonrakinde. Sisin tatlı serinliğinde duruyordu. Sonsuz, tüm dünya üzerinde bir orman. Hala çabalayan bir yaşam oyunu. Gece de karanlık yaprak kıpırtılır. Sonra Schweck şaşkın otururken araba ırmak vadisinin sisinin temiz havaya çıktığından, yol kenarındaki yaprakların altından karanlıkta bir an için bir yüz ona baktı. Bir insan yüzüne benzemiyordu. En az kolu kadar uzun ve ölü gibi bembeyazdı. Burun olması gereken şeylerden buhar halinde nefes fışkırıyordu ve korkunç, kuşku götürmez bir göz vardı. Büyük, siyah bir göz. Yaslı, belki de sinik. Arabanın ışıklarının parıltısında gitti. Neydi o? Eşek değil miydi? Bir hayvan mı? Evet, bir hayvan. Hay Allah, tabii ya. Anares'te hiç büyük hayvan yok, değil mi? Adamlardan bir başkası, eşek bir cins attır, dedi. Bir başkası için ise sağlam, yaşlıca bir sesle, o bir attı, eşekler o büyüklükte olmaz, dedi. Onunla konuşmak istediler ama Schweck yine dinlemiyordu. Takveri düşünüyordu. Karanlıkta o derin, kuru, karanlık bakışın takver için ne anlama gelebileceğini merak ediyordu. O her zaman tüm yaşamların ortak olduğuna inanmış, laboratuvarlarında tanklarda yaşayan balıklarla akrabalığından coşku duymuş, insan sınırının ötesindeki varlıkların deneyimini yaşamıştı. Takver ağaçların altındaki, karanlıktaki o göz nasıl bakmak gerektiğini bilirdi. Iyayu Eyun'a geldik. Sizinle tanışmak için bekleyen büyük bir kalabalık var, Doktor Schweck. Başkan, birçok yönetici, tabii ki rektör, bütün önemli kişiler. Ama yorgunsanız tanışmaları mümkün olduğu kadar kısa kesebiliriz. Tanışmalar birkaç saat sürdü. Daha sonra tanıştığı kişileri açık seçik olarak hiç anımsayamadı. Arabanın küçük, karanlık kutusundan büyük, parlak insan dolu bir kutu yetilmişti. Kristal ışıklar asılmış, altın bir tavanın altında yüzlerce kişi. Herkesle tanıştırıldı. Hepsi ondan kısa ve tüysüzdü. Orada olan birkaç kadının saçı dahi yoktu. Sonunda onların bütün kıllarını, ırkının o güzel, yumuşak, kısa kıllarını ve saçlarını tıraş ettiklerine karar verdi. Ama onun yerine kesim ve renkleri muhteşem, nefis giysiler koymuşlardı. Kadınlar yerlere kadar inen tuvaletler giymişler, göğüsleri çıplaktı. Belleri, boynları, başlıca mücevherlerle, kordonlarla, tüllerle süslenmişti. Erkekler kırmızı, mavi, mor, altın rengi, yeşil pantolonlar, ceketler veya kesik kollu, çağlayanımsı kuşaklı tünikler ya da diz hizasında gümüş bağlı beyaz çorapları göstermek için açılmış kan kırmızısı, koyu yeşil, siyah uzun cübbeler içindeydiler. Bir başka yoce sözcük, daha önce hiç gösterilen olmayan ama ses hoş gelen bir sözcükle beyninde yüzüyordu. Görkem. Bu insanlarda görkem vardı. Konuşmalar yapıldı. Garip, soğuk bakışlı bir adam olan Ayo, Ulusu Senato Başkanı şerefe içmeyi önerdi. İkiz gezegenlerin arasındaki yeni kardeşlik çağına ve bu çağın müjdecisi, seçkin ve beklenen konumumuz Anares'ten Doktor Şiveke. Üniversite rektörü onunla candan bir biçimde konuştu. Ulusun ana yöneticisi ciddi bir konuşma yaptı. Elçilerle, astronotlarla, fizikçilerle, politikacılarla, her birinin adının önünde ve sonunda uzun ünvanlar ve şeref payeleri bulunan bir sürü insanla tanıştırıldı. Onunla konuştular, onları yanıtladı. Ama daha sonra ne kendisinin ne de başkalarının neler dediğini anımsayamadı. Gecenin iyice geç bir saatinde kendini büyük bir park veya alanda küçük bir grup adamla yürürken buldu. Ayağının altında gerçek bir çimenin esneklik duygusu vardı. Abenay'daki üçgen parkta yürüdüğü zamandan anımsıyordu. O canlı anı ve gece rüzgarının serin, engin dokunuşu onu uyandırdı. Ruhu saklandığı yerden çıktı. Refakatçileri onu bir yapıya ve onun olduğunu söyledikleri bir odaya götürdüler. Oda büyüktü. Yaklaşık 10 metre uzunluğundaydı. Herhalde bir kamu odasıydı. Çünkü herhangi bir bölme ya da ranza yoktu. Hala onunla olan 3 kişi oda arkadaşları olmalıydı. Çok güzel bir kamu odasıydı. Bir duvarda yukarıda çifte kemerler oluşturulacak şekilde ağaç gibi yükselen ince kolonlarla bölünmüş bir dizi pencere bulunuyordu. Yerde koyu kırmızı bir halı vardı. Odanın öte ucunda ise açık bir şöminede ateş yanıyordu. Şivek odayı aşıp ateşin önünde durdu. Odunun ısınmak için yakıldığını hiç görmemişti. Ama şaşırmayı bırakmıştı artık. Ellerini hoş sıcaklığa uzattı. Şöminenin yanındaki parlak mermerden yapılmış yere oturdu. Kendisiyle gelenlerin en genci şöminenin yanına, karşısına oturdu. Diğer ikisi hala konuşuyordu. Fizikten bahsediyorlardı ama Şivek ne konuştuklarını izlemeye çalışmadı. Genç adam alçak sesle konuştu. Neler hissettiğinizi merak ediyorum Doktor Şivek. Şivek ayaklarını uzattı, sonra ateşin sıcaklığını yüzünde hissetmek için öne eğildi. Kendimi ağır hissediyorum. Ağır mı? Belki yer çekimi ya da yorgunum. Ötekine baktı. Ama şömine ışığında yüzü açık değildi. Yalnızca altın bir zincirin parıltısı ve cübbenin koyu mücevher kırmızısı. Adını bilmiyorum. Sayıyor Paye. Ha Paye, evet. Paradoks üzerine makalelerini okudum. Ağır ağır düşte gibi konuşuyordu. Burada bir bar olmalı. Kıdemlilerin odalarında hep bir içki dolabı olur. Bir şey içer miydiniz? Evet, su. Diğer ikisi şömine başına onların yanına gelirken genç adam yeniden belirdi. Şivek büyük bir susamışlıkla suyu içti ve oturup elindeki bardağı, altın çerçevesi ateşin parıltısını yakalayan kırılgan, özenle şekillendirilmiş parçaya baktı. Üç adamın otururken veya onun yanında dururken koruyucu, saygılı, sahip çıkışı bir tutumunda olduklarının farkındaydı. Kafasını kaldırıp tek tek yüzlerine baktı. Hepsi bir şeyler bekleyerek ona baktılar. Pekala, dedi. Buradayım işte. Gülümsedi. Anarşistsiniz burada. Şimdi ne yapacaksınız onu? İkinci bölüm. Anares. Beyaz duvardaki kare şeklinde bir pencereden açık, çıplak gök görünüyor. Göğün merkezinde ise güneş. Odada 11 bebek var. Çoğu büyük. Şişirilmiş beşiklere ikişer üçer yerleştirilmiş, gürültü ve bağırışmalar içinde uykuya yatırılıyor. En büyük ikisi serbest. Şişman, hareketli olanı bir oyun tahtasını söküyor. Zayıf olanı ise pencereden giren sarı güneş ışığının oluşturduğu karede oturuyor. Gün ışığına içten ve aptal bir ifadeyle bakıyor. Kır saçlı, tek gözlü bir kadın olan bakıcı bekleme odasında. Uzun boylu, üzgün görünüşlü. 30 yaşlarında bir adamla konuşuyor. Anne, Avene'ye gönderildi, diyor adam. Onu burada kalmasını istiyor. O zaman onu kreşe tam gün mü alacağız, Palat? Evet, ben yeniden bir yurda taşınıyorum. Merak etme, buradaki herkes tanıyor. Ama kuşkusuz iş böyle seni de yakında Rulag'ın yanına gönderecektir. Eşsiniz, ikiniz de mühendissiniz. Evet ama onu isteyen merkezi mühendislik enstitüsü. Ben o kadar iyi değilim. Rulag'ın yapacak büyük işleri var. Bakıcı başını sallayarak içine çekti. Gene de, dedi enerjik bir sesle. Cümlesini tamamlamadı. Babanın bakışı, ışıkla uğraştığı için kendisinin varlığını fark etmeyen zayıf çocuğun üzerindeydi. Şişman çocuk ıslak ve sarkmış ara bezi yüzünden çömelik yürüyerek zayıf oğlana doğru hızla yaklaştı. Sıkıntıdan veya arkadaşlık etmek için yaklaşmıştı ama bir kez gün ışığı karesinin içine girip oranın sıcak olduğunu keşfedince zayıf çocuğun yanına hızla oturdu ve onu gölgeye tekledi. Zayıf oğlanın boş, kendinden geçmiş hali birdenbire öfkeden doğan bir kaş çatmaya dönüştü. Bağırarak şişmanı itti. Git buradan. Bakıcı hemen oraya koştu. Şişman oğlunu doğrulttu. Şihev, başka insanları itmemelisin. Zayıf bebek ayağa kalktı. Yüzü gün ışığı ve kızgınlıkla parlıyordu. Bezi düşmek üzereydi. Benim, dedi çınlayan bir sesle. Benim güneş. Senin değil, dedi tek gözlü kadın. Kesinlik içeren bir yumuşaklıkla. Hiçbir şey senin değil. Kullanmak için var, paylaşmak için var. Eğer paylaşmazsan kullanamazsın. Zayıf bebeği nazik, amansız elleriyle tutup kaldırdı ve kenara güneş ışığıyla dolu karenin dışına koydu. Şişman bebek kayıtsızca oturup bakıyordu. Zayıf olanın tüm bedeni titredi. Benim güneş, diye haykırdı ve öfke dolu gözyaşlarına boğuldu. Baba çocuğu kaldırıp havada tuttu. Yapma Şivev, dedi. Nesnelere sahip olamayacağını biliyorsun. Neyin var senin? Sesi yumuşaktı ve sanki az sonra gözyaşlarına boğulacakmış gibi titriyordu. Kollarındaki zayıf, uzun, hafif çocuk hüngür hüngür ağlıyordu. Bazıları yaşamın cilvelerini kolay kabul edemez, dedi sempatiyle seyreden tek gözlü kadın. Onu şimdi yatı ziyaretine götüreceğim. Anne bu gece gidiyor ya, ondan. Peki, gidin. Umarım yakında beraber aynı yere gönderilsiniz, dedi bakıcı. Şişman çocuğu buğday çuvalı gibi kalçasının üzerinde taşırken yüzünde melankoli okunuyordu. Sağlam gözü kızmış gibi bakıyordu. Güle güle Şev, küçüğüm. Bak yarın kamyonla sürücü oyununu oynayacağız. Bebek onu daha affetmemişti. Hıçkırıklar içinde babasının boynuna sarıldı ve yüzünü yitik güneşin karanlığına sakladı. O sabah bütün sıralar orkestraya prova için gerekliydi. Dans grubu ise eğitim merkezinin büyük odasında tepiniyordu. Bu yüzden konuşma dinleme çalışması yapan çocuklar işliğin köpük taşından zemininde bir çember oluşturmuş oturuyorlardı. İlk gönüllü uzun boylu, uzun el ve ayakları olan 8 yaşındaki çocuk ayağa kalktı. Bütün sağlıklı çocuklar gibi dimdik duruyordu. Hafif tüylü yüzü ilk başta sapsarıydı. Sonra diğer çocukların dinlemesi için beklerken kızardı. Devam et Şivek, dedi grup yöneticisi. Bir fikrim var. Daha yüksek sesle, dedi yönetici. 20'lerinde sağlam yapılı bir adamdı. Çocuk utanarak gülümsedi. Şimdi bakın, düşünüyordum. Diyelim ki bir şeye taş atıyorsunuz. Ağaca. Atıyorsunuz. Taş havada uçuyor ve ağaca çarpıyor. Tamam mı? Ama çarpamaz. Çünkü yazı tahtasını alabilir miyim? Bakın, bu sizin taş atarkenki resminiz. Bu da ağaç, diye çiziktirdi tahtaya. Bu ağaç oluyor. Bu da taş. Bakın tam ortada. Çocuklar holum ağacını gösteren çizgilerine güldüler. O da gülümsedi. Taş sizden ağaca gitmek için sizin ağaç arasındaki yolun tam yarısına gelmeli değil mi? Daha sonra yarı noktasındayla ağaç arasındaki yolun tam yarısına gelmeli. Daha sonra onun ağaç arasındaki yolun yarısına. Ne kadar giderse gitsin son bulunduğu yerle ağaç arasında bir nokta. Daha doğrusu bir zaman var. Bu size ilginç geliyor mu? Diye araya girdi yönetici diğer çocuklara hitaben. Niye ağaca ulaşamıyor? Dedi 11 yaşındaki bir kız. Çünkü her zaman geriye kalan yolun yarısı kadar gitmek zorunda. Dedi Shrek. Ve her zaman gidecek yolun yarısı var. Anlıyor musun? Kötü nişan aldığını söyleyebilir miyiz? Dedi yönetici zoraki bir gülümsemeyle. Nasıl nişan alırsanız alın fark etmez. Ağaca ulaşamaz. Kim verdi sana bu fikri? Kimse. Birden aklıma geldi. Sanırım taşın nasıl... Yeter. Diğer çocuklardan bazıları konuşuyordu ama çarpılmış gibi sustular. Elinde tahtayı tutan küçük çocuk sessizliğin içinde ayakta duruyordu. Korkmuş görünüyordu ve kaşları çatıktı. Konuşma paylaşmadır. Birlikte yapılan bir sanat. Sen paylaşmıyorsun. Yalnızca bencillik ediyorsun. Koridordan orkestranın tiz, güçlü harmonileri geliyordu. Bunu kendin düşünmedin. Kendiliğinden aklına gelmedi. Buna çok benzer bir şeyi bir kitapta okumuştum. Shrek yöneticiye baktı. Hangi kitapta? Burada var mı ki o kitap? Yönetici ayağa kalktı. Rakibinden iki kat uzun ve üç kat ağırdı. Yüzünde çocuktan hiç hoşlanmadığı okunuyordu. Ama duruşunda herhangi bir fiziksel şiddet tehlikesi yoktu. Yalnızca çocuğun garip sorusuna verdiği rahatsız yanıtla biraz zayıflayan bir otorite iddiası vardı. Hayır, bencillik etmeyi de bırak. Sonra bilgiçe melodik konuşmasını sürdürdü. Bu tür bir şey aslında bizim konuşma dinleme gruplarında amaçladığımızın tam tersi. Konuşma iki taraflı bir işlevdir. Shrek birçoğumuzun tersini henüz bunu anlamaya hazır değil. Bu yüzden de varlığı grup içinde rahatsız edici. Sen de bunu hissediyorsun, değil mi Shrek? Kendi düzeyinde çalışan başka bir grup bulmanı öğütlerim. Başka kimse bir şey demedi. Çocuk tahtayı verip çemberden çıkarken sessizlik ve yüksek tiz müzik devam ediyordu. Koridora çıkıp orada durdu. Ayrıldığı grup yöneticinin rehberliğinde sırayla bir grup öyküsü anlatmaya girişti. Shrek onların alçak seslerini ve hala hızla çarpan kalbinin sesini dinliyordu. Kulaklarında orkestranın sesi değil, ağlamamak için kendinizi sıktığınızla duyduğunuz bir şarkı vardı. Daha önce bu şarkı sesini birçok kez duymuştu. Onu dinlemekten hoşlanmıyordu. Taş ve ağacı da düşünmek istemiyordu. Bu yüzden aklını kareye yöneltti. Sayılardan yapılmıştı. Sayılar her zaman sakin ve sağlamdı. Hata yaptığı zaman onlara sığınabilirdi. Çünkü onlarda hiçbir hata yoktu. Bir süre önce kareyi kafasına tasarlamıştı. Müziğin zamanda yaptığı tasarımlara benzeyen uzayda bir tasarım. İlk 9 tam sayıdan oluşan ve merkezinden 5 sayısı olan bir kare. Sıralar nasıl toparlanırsa toplansın sonuç aynı çıkıyordu. Bütün eşitsizlikler dengeleniyordu. Bakması hoştu. Bunları konuşmaktan hoşlanan bir grup oluşturabilseydi ya. Ama yalnızca daha büyük erkek ve kızlardan birkaç hoşlanıyordu. Onlar da çok doluydular. Ya yöneticinin bahsettiği kitap? Sayılardan oluşan bir kitap mıydı? Taşın ağaca nasıl ulaştığını gösterir miydi? Taşla ağaç hakkındaki şakayı yapmakla aptallık etmişti. Kimse onun şaka olduğunu bile anlamamıştı. Yönetici haklıydı. Başı ağrıyordu. Kendi içine dingin şekillere bakıyordu. Eğer yalnızca sayılardan oluşan bir kitap yazabilseydi, doğru olurdu, haklı olurdu. Sözlerle söylenen hiçbir şey tam doğru çıkmıyordu. Söze dökülen şeyler düzgün durup birbirine uyacağına eğilip bükülüyor, uçup gidiyordu. Ama sözlerin altında, merkezde, karenin merkezi gibi her şey doğrudan çıkıyor, her şey değişebilir ama hiçbir şey yitirilemezdi. Eğer sayıları görebilseniz bunu anlayabilirdiniz. Dengeyi, şekilleri, dünyanın yapı taşlarını görürdünüz. Ve onlar sağlamdı. Shrek nasıl bekleyeceğini öğrenmişti. Bayağı becerikliydi bu konuda, uzman olmuştu. Önce annesi Rulag'ın geri gelmesini beklerken bu yeteneğini edinmişti. Ama o kadar zaman geçmişti ki bunu anımsamıyordu. Kendi sırasını beklerken, payını beklerken de yetkinleştirmişti. 8 yaşında niçin, nasıl, ya böyle olursa diye soruyordu ama ne zaman diye sormuyordu. Babası gelip onu yatı ziyaretine götürene dek bekledi. Uzun bir beklemeydi. 6 dekat. Palat geçici bir süre için Davul Dağı'ndaki su yeniden değerlendirme fabrikasına bakım işine gönderilmişti. Daha sonra bir dekat boyunca Malenin'de sahilde kalacaktı. Böylece yüzebilecek, dinlenebilecek ve Pipar adlı bir kadınla çiftleşebilecekti. Bütün bunları oğluna açıklamıştı. Şivek ona güveniyordu. O da güveni hak ediyordu. 60 günün sonunda geniş ovalarda çocuk yurtlarına geldi. Eskisinden daha da üzgün görünen uzun, zayıf bir adamdı. Aslında istediği çiftleşmek değildi. Rulak'tı. Çocuğu gördüğünde de gülümsedi. Alnı acıyla kırıştı. Birlikte olmaktan hoşlanıyorlardı. Palat, hiç içinde sayılar olan bir kitap gördün mü? Neyi kastediyorsun? Matematiği mi? Sanırım. Bunun gibi mi? Palat üst giysisinden bir kitap çıkardı. Küçük bir cep kitabıydı. Çoğu kitap gibi kapağında yaşam çemberin basılış yeşil bir cildi vardı. Çok sıkışık basılmıştı. Harfler küçük ve dar kenarlar boşluğu kullanılmıştı. Çünkü bir sayfayı kirletip yeni bir sayfa almaya her gittiğinde eğitim merkezinin malzeme dağıtıcısının söylediği gibi kağıt çok fazla holum ağacı ve insan emeği gerektiriyordu. Palat kitabı açıp Şivek'e uzattı. Çift taraflı sayfa sayılarla dolu bir sürü sütundan oluşuyordu. İşte tam onun düşlediği gibi oradaydılar. Sonsuz adalet ahdi ellerindeydi. 10-12 tabanına göre logaritma tabloları diyordu kabakta. 10-12 tabanına göre logaritma tabloları diyordu kapakta. Yaşam çemberinin üzerindeki başlık. Ayrım sonu.